süremiz tabii verdiği ölçüde çok önemli bir rahatsızlık daha var. Biraz önce bahsettiniz. Fibromiyalji diye bir hastalık var. Evet. Yani bu tabii pek bilinmiyor ama zaman zaman birçok insanda görülebilen bir rahatsızlık. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Evet. Evet.
Aynı zamanda yumuşak doku romatizmaları diye de geçiyor.
Genel bir grubun altına onu koyalım. Evet. Aslında yumuşak doku romatizmaların içerisinde fibromiyaljinin dışında başka bir takım romatizmal hastalıklar da var. Romatizma deyince şöyle bir algı oluşuyor insanda. Tek tip bir romatizma vardır.
Eklem.
Evet, eklemdir. Tedavisi de mümkün değildir diye bir algı var. Halbuki tüm literatürlere baktığımızda yüzün üzerinde romatizmal hastalık var.
Evet.
Tabii ki bunlar alt gruplarda olmak üzere. Ama temel olarak bilinen şeyleri ben yine halkın bilimsel süzgeçten geçirip halkın önüne getirecek olursam temel olarak iltihaplı eklem romatizmaları,
evet,
bir de iltihapsız eklem romatizmaları diyerek ikiye ayırayım isterseniz. Hı hı. Çok daha iyi algılanacak çünkü. Evet. İltihaplı eklem romatizmaları orada bir iltihap var algısı yaratıyor da iltihap ne demek?
Evet.
Orada da biz bir yanlış yaptık aslında. İltihap deyince hep aklımızda bir mikrop var için içerisinde.
Evet.
O mikrop orada bir salgılar oluşturmuş. Evet. Vücut ona karşı bir reaksiyon geliştirmiş. Evet. Onun sonucunda orada bir yangı var. Bu evet. Yangı da ancak tedavisinde madem ki bir enfeksiyon var, enfeksiyona karşı da antibiyotikle tedavi edilir algısı oluşuyor. Halbuki burada buradaki iltihaplı romatizmadan bizim amacımız onu anlatmıyoruz. Hakikaten enfeksiyöz artrit dediğimiz enfeksiyonla beraber seyreden bir eklem iltihabı var.
Evet.
Ama çok küçük bir oranda.
Evet.
Diğer iltihaplı dediğimiz romatizmalarda aslında temel tıp karşılığı enflamasyon. Enflamatuar eklem hastalığı demek. Ben yine halkın diline indirgeyeceğim.
Evet.
Ya buna iltihaplı diyeceksiniz ya da bunun dışında, iltihabın dışında ödemle karışık bir pozisyon, enflamasyon o. Yani orada yangı hücreleri var ama işin içerisinde bir mikrop değil. Bu yangının olması için illa da amil, yani nedenin mikrop olması gerekmiyor. Dolayısıyla bugün şimdi sizlere son kalan sürede konuşacağımız fibromiyalji hastalığında böylesine bir iltihaplı faktör ne mikrobik alanda ne de enflamatuar alanda yok. Fibromiyaljiyi bu kadar gizemli yapan şey ne peki?
Evet.
Fibromiyalji, biz hekimlerin teşhis koyarken yaptığımız bir yanılsatma var. Biz şöyle yapıyoruz. Hasta bize geliyor, muayene ediyoruz. Konuşuyoruz birazcık. Tabii ki yapıyorsak bunu. Bazı hekimler onu da yapmıyor. Ne konuşuyorlar, ne muayene ediyorlar.
Ne de açıklıyorlar hastaya.
Hiçbir şey açıklamıyorlar. Dolayısıyla biz hekimlerin de maalesef toplum tarafından yanlış algılanmamız. Hızın da temel nedeni ne oluşturuyor?
Evet.
Dünyada da kurallar var. 3T kuralı var. İngilizceden konuşacaksın diyor. Dokunacaksın diyor. Ondan sonra o sana güvenecek diyor.
Evet.
Dolayısıyla şimdi hiç dokunmamışsınız, etmemişsiniz. Ama sonunda bir şey yapmanız lazım hastanın tanısını koyabilmek için. Ne yapıyorsunuz? Hemen önünüze alıyorsunuz şöyle bir çeteleyi. Tamamını tetkik olarak istiyorsunuz. Röntgenin laboratuvarı. Bunlar önünüze geliyor. Bizim bu hastalık için konuşuyorum. Hepsi normal çıkmış.
Evet. Ama
sende bir şey yok diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. İşte fibromiyalji gizemli yapan şey o. Tanısına varırken röntgen ve laboratuvar tetkikleri normal olan olgulardan bahsediyorum.
Evet.
O yüzden mi psikolojik yönü ağır basıyor deniyor?
Şimdi aslında psikiyatrik bir hastalık değil fibromiyalji.
Evet.
Fibromiyalji çok iyi tanımlanmış. 1995'te ilk kez Amerikan Romatizma Birliği'nin bir tanımladığı tanı kriterleri var. Son derece yanlışları var onun. 2010'da buna yeni bir versiyon yapmışlar. Evet. Halen eksikleri var. Ben de bununla ilgili ayrı bir ekstra uğraşım var. Acaba tanı kriterlerini nasıl daha rasyonelleştirebiliriz? Daha yaygın olarak bulguların hepsini için içine nasıl koyabiliriz? Evet. Bununla ilgili tanı kriterlerinde şöyle bir şey geliştiriyorum. Diyorum ki hastalığı başlatan nedeni dahi sorgulamamız lazım. Hiçbiri olabilir. Geçirmiş olduğunuz bir stres, bir örselenme, bir travma, yıllar önceki bir enfeksiyon belki bu hastalığın tetiğini evet. çeken bir faktör olabilir. Bunlarla ilgili dahi puanların olduğu, sonra yorgunluk, uykudan kalktığınızda dinlenmiş olup olmamanız. Evet. Biz bunu çok önemsiyoruz. Fibromiyalji hastası her zaman yorgun kişilerden bahsediyoruz. Müthiş dincim, hiçbir sorunum yok, her yere giderim, yürürüm falan diyen birisi düşünüyor. Bunun fibromiyalji olması pek olanaklı değil. Yorgun,
evet.
iş yapmaya mecalinin olmadığı, normalde farz edelim ki yarım saat yürüyecek ve efortik bir iş insan vücudu tarafından rahat tolere edilirken evet. fibromiyalji hastası bunu tolere edemez. Bu tür işleri yapamaz. Sabahın yataktan kalktığında hepimiz eğer iyi bir uyku almışsak dinlenmiş kalkarız.
Evet.
Ama fibromiyalji hastalarının tipik özelliği sabahları yorgun kalkması.
Evet.
Hayata yorgun başlaması söz konusu. Dolayısıyla yorgun başlayan kişi verimli olabilir mi? Olamaz. Ritimleri bozulmuş bu insanların. Normalde insanlar sabahları daha dinç olurlar.
Evet.
Akşama doğru vücutları biraz yorulur normal evet. koşullarda. Akşamları bir yorgunluk, halsizlik hissedilir. Mutlaka evet. istirahat talep edilir. Fibromiyajlarda bu tersine. Akşamları kendisini daha dinamik hissederler. Gece geç saatlere kadar kalma ihtiyacım var. Çünkü o saatlerde kendilerini daha dinç hisseden evet. insanlardan bahsediyoruz. Ve uykunun izlenmesi bizim için çok önemli. Fibromiyajda bizim hemen her fibromiyajı hastasına yaptığımız bir protokolümüz var. Uykuyu sorgularız. Bu sorgu sonunda eğer uykuyla ilgili bazı şüphelerimiz olursa bunu mutlaka uyku analiziyle ortaya koymamız evet. gerekir. Çünkü uyku o da çok gizemli bir iş. Yani uykuda kim ne görüyor? Başından neler geçiyor? Bunu bir şahit izleyebilir. Nedir? Yanındaki kişi. Evet. En fazla ne görebilir? Nefes almasını hissedersiniz. Hı-hı. Ya çok acayip nefes alıyor. Çok nefesi duruyor.
Evet.
Apne diyoruz biz ona. O nefes durması aslında çok müthiş bir sıkıntı. Bütün problem de bu apnelerle beraber geçirilen gece.
Evet.
Bir 19 parametreyi ölçen uyku analizleri var. Vücutla alakalı 19 parametreyi uyku yatağına yattığınızda ölçüyor sistem. Kalbinizin atımını ölçüyor. Beynin elektriksel dalgalarını ölçüyor. Solunumunuzu ölçüyor. Bacaklardaki istemsiz titremeler varsa, o huzursuz bacak sendromu evet. dediğimiz, bunu dahi ölçüyor. Kısacası bütün bu ölçümlerin sonucunda eğer uykudaki bozukluğun temel sebebi REM ve non-REM uykusunun birbirine olan dengesizliği ise buna yönelik bir tedavi yapıyoruz. Eğer bir CPAP takılması gerekiyor, apnenin çözümlenmesi lazım geliyorsa bunu yapmak zorundasınız.
Evet.
Apneyi daha önceki programlarda
konuşmuş
evet. olduğunuzu
evet.
düşünüyorum.
Evet.
Çünkü
evet.
çok yaygın bir evet. problem ve hakikaten sabaha kadar bu şekilde kendini şarj edemeyen bir insanın ertesi güne nasıl başladığını düşünmesi için dinleyicilere şu örneği veriyorum. Cep telefonu örneği. Cep telefonu hemen hepimizin hayatında.
Evet.
Neredeyse her modern insan artık bir cep telefonu var. Parantez içerisinde olmalı mı? Ondan kurtulabileceğimiz bir çağ gelecek mi tekrar? O da ayrı bir konu. Şimdi cep telefonunu şarja sokmuşuz. Tabii ki kategorik olarak arkasında bir elektrik enerjisi olacağını düşünüyoruz.
Evet.
Meğersem yokmuş varlığı. Ya da kesilmiş, çok az gelmiş 15 dakika. Sabahinde çıkarttık telefonu, aldık baktık, bir kişiyle konuştuk, telefon kesildi. Tekrar şarja soktuk. Demek ki pilinde veya enerjisinde bir sorun var.
Evet.
O cep telefonunun tüm gün bize neler çektireceğini bir düşünün. İşte tabii. uykusunu doğru düzgün alamamış
evet.
bir insanın, bir fibromiyalji hastasının ertesi gün hayata nasıl başlayacağının evet. bir basit benzetmesi.
Evet. Peki nasıl tedavi ediliyor? Ne yapılması gerekiyor?
Evet,
pardon. Fibromiyalji hastaları daha çok bayanlardan mı oluşuyor?
Evet. Daha çok bayanlarda. Orta yaştan biraz önceki yani doğurganlık çağındaki bayanlarda. Tabii ki erkeklerde de var.
Evet.
Çok nadiren çocuklarda var. Ama bu çağda %75 gibi ezici bir çoğunluk o çağda oluyor. Kadınlarda daha fazla, mükemmelliyetçi kadınlarda biraz daha fazla, her yer düzenli olsun, her şey temiz olsun, simetrik olsun, haksızlık yapılmasın, adalet olsun,
evet.
arayışı daha fazla olan insanlarda biraz daha fazla. Genetik yatkınlığı çok belirgin değil. Ufak bir genetik katkı var işin içerisinde.
Evet.
Önce ne yapacağımız konusu, önce tanıyı nasıl koyacağımız.
Evet.
Biz hekimler eğer bu hastalara baktığımızda sadece tahlil ve tetkiklerle teşhis koyabileceğimiz bir düzen arıyor isek burada yanılgılara düşeceğiz.
Evet.
Eğer sadece MR'la bel fıtığı teşhisi koyup hemen ameliyata sokarsak bir hastayı çok büyük yanılgılara gireriz. Çünkü biz ameliyatı MR filmine değil hastaya yapıyoruz. Hastanın ağrısını, hastada meydana getirdiği klinik bulguları, onun yaşam kalitesini ne derece bozup bozmadığını sorgulamadan direkt kalkıp hastanın MR'ına bakarak acilen ameliyat kararı almak ne kadar yanlışsa burada da öyle. Tetkikleri elbette görmeliyiz.
Evet.
Geçmiş tetkiklerin üzerine biz hekimler yine çok büyük bir hata yapıyoruz. Yeni tetkikleri yaparken çok özensiz tetkik talep ediyoruz. Hiç geçmişe bakmıyoruz. Halbuki geçmişe bak da ne isteyeceğini ona dayandırarak iste. Mukayese et. Daha az sayıda iste. Hastayı ve ülkenin bütçesini daha az yoralım.
Evet.
Bunun sonucunda öyle yaptık, böyle yaptık. Şu sorgulama formunu, fibromiyalji risk testi dediğimiz testi dolduruyoruz. Akabinde hastanın bulgularından sonra ortaya fibromiyalji olabilirliği ile ilgili bir takım rakamlar çıkıyor. Eğer büyük bir olasılıkla fibromiyalji tanısı netleşmiş ise o zaman bu insanlara biz bu fibromiyalji ile nasıl yaşaması gerektiğini de anlatmak zorundayız.
Evet.
Çünkü fibromiyalji hastalığı bir mikrobik hastalık değil ki bu mikrobu ortadan tamamen kaldırıyoruz. Bir daha hayat boyu hiçbir fibromiyalji bulgusu olmasın diyemeyiz. Ama o kadar ağrıları o kadar makul düzeylere indirilebilir ki zaman zaman mevsimsel değişiklikler sırasında aşırı yorgunluklarda yoğun bir stres atağıyla karşı karşıya kaldığında ancak kapısını çalacak küçük semptomlara indirgemek bizim oradaki hedefimiz. Bunu becerebiliyoruz.
Evet, fibromiyalji ile ilgili söylediği
enjeksiyonlar yapıyoruz.
Evet, evet.
Hastaya bazı ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçların grubu bildiğimiz standart analjezik ağrı kesici, enflamasyon giderici ilaçlar değil. Daha farklı bir grup ilaçlar bunlar. Dolayısıyla bu ilaçların öyle alev usulü herkese verilecek gibi değil. Çoğu rapora dair ilaçlar.
Evet.
Belli bir ritimle kullandırıyoruz. Arttırıyoruz, azaltıyoruz. Bunu desteklemek için egzersiz mutlaka yaptırıyoruz.
Evet.
Günlük yaşam önerileri getiriyoruz. Beslenme önerileri getiriyoruz.
Uyku önemli.
Uyku çok önemli. Onu mutlaka ayarlamamız gerekiyor. Bu verdiğimiz ilaç tedavisi ve bunlarla birinci basamakta birçok hastayı ikinci basamak tedavilere bile gerek kalmadan kontrol altında tutabiliyoruz.
Evet.
İkinci basamakta ozon tedavisi gibi, manyetik alan tedavisi gibi daha ekstrem fizik tedavi yöntemleri ya da lokal enjeksiyonlar yapıyoruz belli bölgelere.
Evet.
Bunlarla da bir sonraki stepede işi çıkarabiliyoruz. Ama çoğu zaman birinci basamakta hastalardan çok iyi olumlu sonuçlar alınabiliyor. Yeter ki hasta-hekim ilişkisini en iyi pozisyona getirip otursunlar.
Evet. Çok yaygın mı hocam?
Evet. Şimdi dünyadaki en fazla poliklinik ziyareti nedenlerinin ilk 5 sıranın bir tanesi 4-5'te dolaşan kas eklem ağrılarıdır. Bu onların da yaklaşık olarak %15'i tüm romatolojik kliniklerinde baktığımızda %20'si fibromiyalji ağrılarıdır. Dünya bununla ilgili halen bir takım şeylerdedir. Debate'ler yapılır bununla ilgili. O der ki fibromiyalji diye bir şey yok der. Amerika'da böyle bir debate'e katıldım. Öbürsü de der ki hayır var efendim bak fibromiyalji böyle. Bu tartışmalar özellikle sigorta şirketlerini çok ilgilendiriyor. Geri dönme yani kişinin sağlık harcamalarını ödeme ile alakalı kurumlar arasında bir takım tartışmalar var. Ama fibromiyalji bütün buna rağmen Amerikan Romatizma Birliği tarafından kanıtlanmış, onaylanmış ve hasta kodu olan bir hastalık.
Evet.
Tamamen yok varsaymak mümkün değil.